Ayrım 25. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 238. Madenci yok ya 10 gündür. Belki 15, belki 115 gündür. Kaç gün oldu bilemiyor artık. Zamanı bir yerlerde kaybetti. Zaman, mürşidin içinde. Karanlığa uzanan, ışıksız bir tünelde kayboldu. Zaman kaybolup giderken, kelimeler içinde birikti. Artık ağzına sığmıyor, taşlı taşacak. Suskunluk sağlam bir baraj. Kelimeleri tutuyor. Kelimeler içinde kaynaşıyor bu yüzden. Boğazını tıkıyor. Ağzının duvarlarına çarpıp duruyor. Bir tek madenci anlıyordu onu. Kelimeden kelimeye giden tek yol onunkiydi. Madenci olmayınca kelimelerin kimsesi kalmadı. İçini havayla dolduracak. Onu ipi kopmuş bir balon gibi yükseltip uçuracak. Dünya denen bu amaçsız gezegenin üstünden aşırarak, varlığın olmadığı bir boşluğa taşıyıp, orada kaybolmasını sağlayacak kadar derin bir soluk almak istiyor. Dünyanın bütün havasını içine çekmek istiyor. Bu barajı kendisinin kurduğunu biliyor. Lobi sakin, birkaç kişi var sadece. Biri bulmaca dolduruyor, biri boşluğa bakıyor. Boşlukta bir şeyler görebilen sadece madenciyle kendisi değilmiş. Elvan da boşluğu biliyormuş meğer. O da dünya ağrısı çekiyormuş. Çekmediğini sanıyordu. Yılbaşı gecesi öğrendi. Oğlu için istediklerini, boşluğu görebilen kızı için istememiş olduğunu bilmek ağrısını daha da artırıyor şimdi. Hatta başkalaştırıyor. Elvan öncekiler gibi anlamsızlık ve hayhuy içinde geçecek yeni bir yılın kutlanmasını bahane ederek onları yemeğe çağırmıştı. Şükran kızıyla damadının onları davet ettiğini söylerken öyle masum bakıyordu ki mürşit kıyamadı. Ne işimiz var demedi. İyi gidelim dedi. Madem çağırmışlar. Herkes gibi olmayı denemek istiyordu. Damatlarının evinde baş köşeye buyur edilen büyük babalar gibi bir baba. Ama istemekle olunmuyormuş. Öyle doğmak lazımmış. Televizyonda şarkı, türkü, masada misafire çıkarılan çatal bıçak takımları. Bir sürü yemek. Çoğunu Şükran yapmış. Hindi yok ama o kadar da değil. Yılbaşı bu. Özgür'ün neşeli sesi. Christmas'la karıştırmayalım değil mi enişte? Gülüşmeler. Yumuşak bir hava vardı kızının evinde. Neşeli bir hal. Her sabah başını alıp gitmek niyetiyle uyanan bir adam olmasa, güzel bir akşam geçirdik bile diyebilirdi. Elvan çok mutluydu. Ailesini firesiz bir araya toplamış. Tek fire babasıdır her zaman. Çığırırlar gitmez. Gelse de dikenli haller içinde ama bu gece gelmiş. İyiliği de üstünde. Elvan sofraya sürekli bir şeyler getirip koyuyordu. Pastırma da vardı. Eski kaşar da vardı. Şükran, kızım yeter diyordu. Kim yiyecek bu kadar şeyi? Damat, yeriz anne yeriz diyordu. Gece uzun, elvan getir. Helva da aldım, onu da getir. Daha çok yemeleri için ısrar ediyordu. Anne yarın çarşıya kadar bir yürürsün, hepsini yakarsın. Damat aptal belki ama cömert. Mürşidin en azından bunu kabul etmesi lazım. Şükran alçacık sesle mırıl mırıl bir şeyler anlatıyor. Özgür'ün elinde cep telefonu. Arada arkadaşlarıyla mesajlaşıyor. Onun da uysallığı üstünde. İngilizce kursuna yazılmak istediğini söylüyor eniştesine. Lise kitaplarından biraz çalışmaya çalışmış. Ama bir gösteren olmayınca kafasına girmiyormuş. Otel işinde İngilizce bilmek şart diyor. Eniştesi tasdik ediyor. Bu zamanda İngilizcesiz hiçbir şey olmuyor Özgür diyor. Vaktim olsa vallahi ben de yazılırdım. Bana da lazım. Özgür'ü maddi olarak destekleyeceğini de ima ediyor. Hemen ilk kura yazıl tamam mı? Destek çıkarım sana. Düşünme. Elvan'ın yüzü aydınlanıyor. Kardeşini madden ve gönülden destekleyen bir kocası var. Daha ne olsun? Aile işte bu demek. Mürşit duymazdan geliyor. Başı uğulduyor yine. Damat içki içmiyor ama bu geceye mahsus rakı almış. Baba senin için aldım valla. Şükran duymamış gibi yapıyordu. Özgür ne olacağını biliyormuş gibi bakıyordu. Mürşit damadıyla göz göze geldi. Damat çocuk yüzlüydü. Mahzun bakışlı. Sadece çenesinde biraz sakalı var. Damadı köseymiş de haberi yok. Hiç dikkatle bakmamış ki. Gülümsüyordu çocuk. İyi yürekli bir gülümseme. Bu çocuk kızımı sahiden seviyor mu ne? Hadi içeyim bir kadeh. Madem aldın. Özgür'ün yüzünde alaycı bir ifade belirdi. Sen bu sofradan bir kadehle kalkarsan var ya, Seni eve kadar sırtımda taşımazsam adam değilim. Mürşit gece boyunca bütün babalar gibi bir baba olmak istese de ortamdaki tek yabancı maddenin kendisi olduğunu her an hissediyordu. Her şey yolundaymış gibi gülümsemek de çok yoruyor insanı. Damat Tuzlukaya konaklarından bahsetmeye başladı. Yepyeni, gıcır gıcır villalar. Onlardan birini almaya niyeti varmış. Elvan, size uzak ama dedi annesine bakarak. Gelip gitmek zor olur. Şükran'ın yüzünde bir sevinç. İstediği kadar uzak olsun. Minibüslere ine bine gider. Yeter ki kızı, müreffeh insanların oturduğu Tuzlukaya konaklarında otursun. Yere göğe koyamıyorlar Tuzlukaya konaklarını. Mürşit, bir kere daha. Tuzlukaya konakları derlerse çekip gideceğim diye düşündü. Dediler, Şükran da dedi, Özgür de, kızıyla damadı da. Ama Mürşit gidemedi. Şükran öyle mutlu ki, hayatını berbat ettim. Bari bu gece size zehir olmasın. Gidemeyince sigarasını alıp balkona çıktı. Damadı arkasından seslendi. Burada iç baba, bu soğukta balkona çıkılır mı? Damadın yüzünde iyi niyet vardı. Kendini Mürşit'e sevdirmek için elinden geleni yapıyordu. Çocuğa haksızlık ettiği duygusu geçti içinden. Ama iyi niyet geçici olabilir. Her an değişebilir. Niyetlere, hele iyi niyetlere hiç güvenilmez. Balkonda sigarasını yaktı. Madencinin gittiği günkü azgınlığı kalmamışsa da hava hala karlıydı. Rüzgarın savurduğu karın içinde şehir ışıkları solgun, ateş böcekleri gibi yanıp sönüyordu. Sigarasını bitirdi. İzmaritini balkondan aşağı attı. İkinciyi yaktı. Elvan geldi. Elindeki battaniyeyi Mürşit'in sırtına koydu. Yanına oturdu. Yumuşacık gözlerle baktı. Baba, neyin var? Hiç kızım, içim ağrıyor. Keşke böyle demeseydim diye düşündü. Elvan, hastayım sanacak. Sansın, ne yapayım dedi sonra. Hastayım zaten. Benimki de bir nevi hastalık ama İlacı yok. Ama Elvan hiç öyle sanmadı. Benim de ağrıyor baba dedi. Herkesin az çok ağrıyor içi. Mürşit şaşırdı. Yanlış mı duydum? Soyut, elle tutulmayan, tarif edilemeyen bir ağrıdan söz ettim ve kızım, anladı mı yani diye düşündü. Bende de var dedi üstelik. Kızının gözlerinde. Varlığından daha önce haberdar olmadığı bir irade gördü. Daha çok şaşırdı. Yaşamak böyle bir şey değil mi zaten baba? Dinmeyen bir ağrı. Elvan dünyanın, boşluğun, ağrının farkında. Elvan yaşamak denen şeyin bu ağrıyla uzlaşmak olduğunu anlamış. Kızını hiç tanımamış meğer. Kızı kendi hayatının iplerini elinde tutuyor. Damadın çocuksu bir yüzü var. Elvan, Elvan diye çevresinde pervane oluyor. Damadın kızına aşık olduğu belli. Bu aşkta yanağını uzatan Elvan'mış. Aşk için iki taraftan birinin aşık olması yatıyormuş demek ki. Arzu madenciye aşıkmış. Şükran ona aşık oldu. En azından başında. Annesi babasına aşık öldü. Mürşit kızıyla aralarında yepyeni bir bağ kurulduğunu hissetti. Baba kız olmaktan daha başka, daha derin bir şey. Ağzında biriken kelimelerin kızında bir karşılığı var. Elvan'ın dudaklarına hüzünlü bir gülümseme kondu. Herkes kendine göre bir ilaç arıyor baba dedi. Ama senin ilacın bana uymaz. Benimki de sana. Elini babasının yanağına koydu. Benim için üzülme. Ben mutluyum. Mürşit'in göğsü şişti. Neredeyse patlayacak. Bir yandan da sevinmiş. Elvan'ın yanağında duran elini tuttu. Gözlerine sürdü. Her şeyi yanlış mı biliyorum diye düşündü. Hayat kitabını okumaya en başından mı başlamam lazım? Kendince düşünceler, beklentiler, hayal kırıklıkları biçtiği kızına değil, gerçek kızını ilk kez tanıyor. Hadi içeri girelim artık dedi Elvan. Hava çok soğuk, üşüteceksin. Babasının elini tuttu. İçeri girdiler. Balkonda kısacık bir yandı. Aralarında kurulan sahici bağ, aile hayatının coşkusunda inceldi ama yine de özü yerinde duruyor. Saat 12 oldu. Televizyonda havai fişekler patladı. Kalktılar, öpüştüler, birbirlerine iyi yıllar dilediler. Mürşit kızıyla aralarında başlayan yeni çağa rağmen sahtelik hissinden kurtulamadı. Boşlukta yüzüyormuş gibi geldi ona. Yer çekimi kaybolmuş. Attığı adımlar boşlukta eriyor. Anlamak her şeyi değiştiriyor. Anladığı şeyden memnun değildi öte yandan. Elvan hayata razı olmuş. Teslim olmuş diye düşündü. Bunun suçunun kendisinde olduğunu bilmek içini kavurdu. Yine de zamanın içinden daha kolay geçti o gece. Elvan tatlıları getirirken Dobra kadının şu anda sahnede olduğu geçti aklından. Bir de kadar kalacak. Birden sonra kralı gelse onu sahnede tutamaz. Kadını kimlerin dinlediğini merak etti. Aile eğlencesiymiş. Burada öyle şeyler olmaz. Buralı aileler böyle ortamlara girmez. Salonu terli adamlar, bekar adamlar, alemciler, hovardalar, zengin serseriler, eğlence parasını denkleştirmiş ipsiz sapsızlar doldurmuştur. Kadın şarkılarını sap dediği bu adamları okuyordur. Hepsi sarhoş olmuştur. Yılışmışlardır. Kadını ellemişlerdir. Dobralık sökmez burada. Hele kadınsa. Ertesi gün tam düşündüğü gibi olduğunu öğrendi. Gülören tesislerinin bir gece için gazinoya çevrilen self-servis lokantasına tek bir aile bile gelmemiş yılbaşı gecesi. Gelenler hep alemci bekarlar, şehrin zenginlerinin, parayı harcayacak yer arayan oğulları. 15'te bir toplaşıp civar illerdeki pavyonlara gidenler. Eşraftan da birkaç kişi gitmiş. Sırf meraktan. Cevdet de gitmiş. O anlattı. Ona kalsa gitmezmiş. Ama defterlerini tuttuğu bir herif, masrafı ben çekeceğim demiş. Israr etmiş. Gerçi iyi olmuş. Çok eğlenmişler. Yeni çarşıdaki özel hastanenin sahibinin oğlu. Ayağını kusmasaymış daha iyi olacakmış. Pis herif. Arkadaşlarıyla yan masada oturuyormuş. Hop mop diyemeden hark diye indirmiş yediği içtiği ne varsa. Kusmuğu ayakkabısının içine kadar girmiş. İğrençmiş. Tuvalete gidip ayağını, çorabını yıkamış. Çorapsız ayağı bütün gece donmuş. Kadın güzel okuyordu ama dedi. Bir ara herkes hislendi. 5-6 kişi vardı lobide. İçlerinden biri nasıl diye sordu. Hislenip ne yaptılar? Hislendiler işte dedi Cevdet. Ne bileyim, ağlamaklı oldular. Kadehleri masalara vurmalar, Allah diye bağırmalar filan. Şarkıcı kadını dinlerken, ağlamaklı olup kadehini vuran adamların görüntüsü gülünç geldi Mürşit'e. Cevdet buna hislenmek diyor, daha da gülünç. Kadın bire kadar kalmış sahnede. Sonra sağ olun, var olun, mutlu yıllar deyip inmiş. Ama bir homurdanma olmuş. Sarhoş müşteriler bu kadar parayı 5 şarkı için mi verdik diye itiraz etmişler. Cevdet kadının arkada biriyle tartıştığını görmüş. Gençten, esmer, iri yarı, kirli sakallı bir adam. Avucuyla kadının alnına vurmuş. Kadın sendelemiş. Neredeyse arkadaki bira kasalarının üstüne düşecekmiş. 5 dakika sonra tekrar sahneye çıkmış. Suratı bir karış bu sefer. Ruhsuz ruhsuz okumuş. Tadı kaçmış herkesin. Cevdetler 3'e doğru kalktıklarında kadın hala sahnedeymiş. Mürşit bir hayal kırıklığı hissetti. Dobra kadın imgesi tuzla buz oldu gözünde. Kadın dişli çıksın istedi. Şehrin kaymağını yiyen bu hırt sürüsüne postayı koysun. Ama yapamamış, yapamayacağı belliydi. Zaten hep böyle olur. Yücelttiği şeylerin çöplüğü olan bir hayatı var. Kibar çağ dağıtıyordu. Başka hadise çıkmadı mı? Hayret dedi. Ara sıra böyle geceler oluyor şehirde. Şarkıcıların, oryantallerin filan geldi. Her defasında olayla bitiyor ya. Bir bıçaklama yaşanıyor, ya silahlar çekiliyor, jandarma geliyor, ortalık karışıyor. Otelde çıkmış dedi Cevdet. Tayfur denen it var ya, otogarı işletiyor hani. İşte o deyus kadının kapısına yüklenmiş sabaha karşı. Hikayeyi o ana kadar, yarın bir ilgiyle dinleyen müşteriler birden canlandı. Doğruldular. İçeri girebilmiş mi diye sordular. Girebilmişse hikaye başka bir renk alacaktı. Ama girememiş. Beyazıt Tayfur'a tekme tokat girişmiş. Tayfur Beyazıt'a bıçak çekmiş ama Beyazıt öyle bıçağı mıçağı pabuç bırakacak adam değilmiş. Elinden aldığı gibi Tayfur'un kaba etine saplamış. Polis Beyazıt'ı içeri almış. Tayfur hadise duyulup da rezil olmasın diye şikayetçi olmayınca 2 saat sonra bırakmışlar. Cevdet, tamahkardır, paragözdür ama şimdi Allah'ı var, kodoş değildir dedi Beyazıt için. bu bahsettikleri kimdir nedir bilmeyen otel müşterilerine hitap ederek. Bunca senedir otel işletir. Böyle bir şeye göz yumduğunu duymadık. Beyazıt'ı tanıyan müşteriler onayladılar. Uzun uzun Beyazıt'tan bahsettiler. Kahramanlık yaptığı başka hikayeler anlatıp takdir ettiler. Tayfur'a kıçından bıçaklandı diye güldüler. Özgür Tayfur'un hikayesinde çok bozuldu. Mürşitoğlu'nun güvendiği dağlara kar yağdığını düşündü. İyi oldu. Allah'ın serserisini adam zanneder misin? Yeni yılın ilk akşamını avluda tek başına içerek geçirmek içinden gelmedi. Zaten kafası çok karışık. Eve gitti. Şükran'la birlikte televizyon seyrettiler. Mürşit'in evde olması Şükran için büyük yenilikti. İnlemeden, kolunu yüzüne düşürmeden uyudu o gece. Mürşit sabaha kadar kızıyla aralarında geçen konuşmayı düşündü. Düşündükçe içindeki ağrı şiddetlendi. Aradan günler geçti sonra. 6 gün, 7 gün, belki de 10 gün, ayın kaçıysa artık. Anlamak daha sinirli yaptı onu. İkide bir öfkeleniyor. İşin kötüsü, öfkesini yönelteceği somut bir şey bulamıyor. Birine öfkelensen kavga edersin. Hırsını alırsın. Bir nesneye öfkelensen kırıp atarsın. Ama soyut bir öfke bu. Her şeyi anladığını inkar edememenin acısı. Eskiden de anlıyordu aslında. Kendini kandırmasına lüzum yok artık. Eskiden de herkesin az çok bir dünya acısı çektiğini, hayatın anlamsızlığını kendine göre bir anlama çevirmeye çalıştığını, içten içe biliyordu. Ama anladığı bu şey hakkında düşünmek istemiyordu. Anlarsa onlardan biri olacak. Dünya bir ağrı. Hepimizde var ve hepimiz aynıyız. Şimdi anladığını idrak etmek içindeki öfkeyi uyandırıyor. Şükran'a minnettar olmak. Elvan'ın hayatı olduğu gibi, bütün anlamsızlığı ve ağrısıyla kabullendiğini, hatta barışıp sevdiğini görmek. Özgür'ü özgür bırakması gerektiğini hissetmek, içinde yeni yaralar açıyor. Cihanda aşk lazımmış meğer. Belki de tek gerçek anlam buydu ama, geri dönüp hayatını değiştiremez. Alemde aşk olmasa, köpekten aşağı olurdu halimiz diyen babası haklıymış. Babasından nefret ediyor. Kendini köpekten aşağı hissediyor. Kapının önünde bir arabanın fren sesini duyunca dönüp baktı. Madencinin arabası. Döndü diye sevindi. Karşılamak için kalktı ama arabadan başka biri indi. Genç, esmer, sıkı giyinmiş bir adam. İçeri girdi. Doğruca Mürşit'e yöneldi. Selamun aleyküm dedi. Beni mühendis Uzay Bey gönderdi. Eşyalarını almaya geldim. Bir de borcu varmış, onu getirdim. Mürşit'in içinde şaşkınlıkla birlikte derin bir hayal kırıklığı dolaştı. Döndü demek. Nerede kalıyor? Madende. Bir baraka yaptık ona. Adam, hadi sen eder gibi bakınca anahtarlığından madencinin oda anahtarını çıkardı. Kibara verdi. Uzay Bey'in eşyalarını topla da arkadaşa ver götürsün. Allah'tan kibar, soru sormayı bilmiyor. Allah'tan üstüne vazife olmayan şeylere karışma huyu yok. Allah'tan laf sokmaktan, insan kemirmekten, zehirlenmekten anlamıyor. Ne oldu? Pek sıkı dostunuz. Her gece rakı içerek hayatı elekten geçiriyordunuz. Dostluk buraya kadar mıymış demeyi akıl etmiyor. Kibar gitti. Madencinin eşyalarını getirdi. Bir poşete doldurmuş. Adam poşeti aldı. Bankoya para dolu bir zarf bıraktı. Madencinin arabasına bindi, gitti. Mürşit bende bir şey var diye düşündü. Bende zehirli, yaklaşanı iten bir şey var. Kimse bana dayanamıyor. Gece konuşmalarının arkadaşı da buraya kadar dayanabildi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 247.